Ayrım 10.
Çünkü topu topu 3 çeyrek yüzyıl gibi kısa bir süre içinde bir uç beyliğinden tarihin en uzun ömürlü imparatorluklarından birini kurmuş şanlı Yeniçeriler, tam 25 gün süren Hotin Kalesi kuşatmasında değil kalenin fethi, kale önündeki hendeklere siperlenmiş savunma birliklerini bile yerlerinden söküp atamamışlardır ama İstanbul'a döner dönmez tuzaklar kurup Osmanlı tarihinde ilk kez ve üstelik adı gene Osman olan bir sultanı tahttan alaşağı ederek boğup öldürmüşlerdir. Yani artık saray içi entrikalara da karışmışlardır, iç politikada bir taraftırlar. Ve ne yazık ki üzerlerine hanedan kanı da sıçramıştır. Görüldüğü gibi 3. Murat'la birlikte saraya girmeye başaran ve daha 16. yüzyıl sonlarına gelmeden kısa bir sürede saray içi iktidarı ele geçiren ulemanın ilk hedefi bizce hiç kuşku yok ki Yeniçeri Ocağı olmuştur. Bilindiği gibi Yeniçeri Ocağı, 1. Murat döneminde tutsak alınmış ve acemi olanlar ocağında eğitilmiş Hristiyan çocuklarından oluşturulmuştur. 1402 Ankara Savaşı yenilgisinden sonra bir süre yeni yerler fethedilemediği için de Yeniçeri Ocağı'nın gereksindiği sayıdaki çocuk, Çelebi Mehmet döneminden itibaren bu kez Osmanlı uyruğu olan Hristiyanlar arasından devşirilmeye başlanılmıştır. Bu devşirme çocuklar da tıpkı tutsaklar gibi önce acemi olanlar ocağında eğitilerek Yeniçeri Ocağı'na alınmışlar, yetenekleri daha sonra Enderun Mektebi'nde yetiştirilerek üst düzey yönetici yapılmışlardır. Örneğin Osman Nuri Ergün, Türk Marif Tarihi adlı çalışmasında Tayyarzade Ahmet'in Ata Tarihi'nin 2. cildinde Enderun Mektebi'nden tam 79 sadrazam, 3 Şeyhülislam ve 36 kaptanı deryanın yetişmiş olduğunu yazdığını belirtmektedir. Mehmet Zeki Pakalı'nın Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü'nde verdiği bilgiye göre ise Hafız Refik Bey de Enderun Mektebi'nden yetişmiş sadrazam sayısını 64 olarak vermektedir. Ancak hemen şunu da belirtelim ki kuruluşundan ta 17. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda sadrazamlığa getirilmiş kişi sayısı da sadece 99'dur. Üstelik 4. Mehmet döneminde 17. yüzyıl ikinci yarısının başlarında devşirme usulünün bütünüyle kaldırıldığı ve acemi olanlar ocağı ile Enderun Mektebi'nin kapatıldığı düşünülürse 15. ve 16. yüzyıllardaki Osmanlı sadrazamlarının neredeyse tamamının Yeniçeri Ocağı'ndan yetişmiş olabileceğini söylemek galiba gerçeğe pek de aykırı düşmese gerektir doğrusu. Bu nedenle ulema da yukarıda değindiğimiz gibi saraya egemen olur olmaz hemen sadrazamlık kurumuyla oynamaya başlayarak ocaklı sadrazamların burnunu kırarken asıl Yeniçeri Ocağı'nın yapısını kökten değiştirecek yeni uygulamalar başlatmıştır. Örneğin daha 3. Murat döneminde Yeniçeri Ocağı'na yalnız devşirme Hristiyan çocuklarının alınması ilkesini çiğneterek bir takım yakınlarının Şehzade Mehmet'in sünnet düğününde hizmette bulundukları için Yeniçeri Ocağı'na alınmaları konusunda Sultan 3. Murad'ın gerekli buyruğu vermesini sağlamışlardır. Daha sonra gene 3. Murat döneminde İran ve Avusturya savaşları sırasında da bu kez yeterli sayıda devşirme Hristiyan çocuğu bulunamadığı gerekçesiyle bazı Müslüman çocuklarının ocağı kul kardeşi adı altında alınmasını başarmışlardır. Nitekim Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı da bu nedenlerle Yeniçeri Ocağı'nın asıl bozulmaya başlaması 3. Murat zamanından itibaren olmuştur diye yazmaktadır. Osmanlı Tarihi C3K2S274. Nitekim Koçi Bey de bu olayı öfkeli bir dille, bu tarihle Yeniçeri Ocağı'na su kodular. Ocağın parlaklığı, güzelliği ve kanunu gitti. O tarihten beri ocağı milleti ve mezhebi bilinmez şehir oğlanları, Türk, Çingene, Tatar, Kürt, Laz, Yörük, Katırcı, Deveci, Hammal, Ağdacı, Yan Kesici katılıp ayin erkan bozuldu, kanun kaide yıkıldı diye anlatmaktadır layihasında. Profesör Mustafa Aktağ'ın Türk halkının dirlik ve düzenlik kavgası adlı çalışmasındaki saptamalarına göre de devşirme olmayan bu kişilerin bir kısmı tarihe suhte ayaklanmaları diye geçmiş olaylara katılan medrese öğrencilerinden, suhtelerden bazılarıdır. Yani tıpkı bugün şeriatçılarımızın İmam Hatip Lisesi'ni bitirenlerinde de harp okuluna alınması için çırpınmaları gibi ulema da ta 16. yüzyıl ortasında Yeniçeri Ocağı'nın acemi olanlar ve Enderun okullarının elinden alınıp medreseleştirilmesi için özel çaba harcamıştır galiba. Bilindiği gibi Kapıkulu denilen ve Osmanlı hazinesinden maaş alan askerler yalnız Yeniçeriler değildir. Cebeciler, ok, yay, kalkan, mızrak, cebe, zırh, tüfek, barut, kurşun ve benzer gibi savaş gereçlerini üreten, koruyan, onaran, savaşta cepheye getiren askerler, topçular, top arabacıları, altı bölük halkı denilen süvariler, tersane halkı denilen denizciler, sınır boylarında görevlendirilmiş akıncılar, deliler ve Kapıkulu taifesi de Osmanlı hazinesinden maaş almaktadır. Dolayısıyla ulemanın artık devşirme olmayanların da atanmasını sağladığı yer yalnız Yeniçeri Ocağı da değildir. Nitekim Katip Çelebi'nin verdiği bilgilere göre Kanuni'den sonra öteki kadrolarda hızla şişmiştir. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman'ın son zamanlarında devlet hazinesinden maaş alanların mevcudu 40.400 iken 3. Murat döneminde bu rakam neredeyse bir kat artmış. 1595'te 81.870'i, 1609'da 91.202'yi, 2. Osman döneminde de 100.000'i bulmuştur. Yeniçeri Ocağı'ndaki asker sayısı da Profesör Uzun Çarşılı'nın yaptığı hesaplara göre Kanuni döneminin sonuna 2. Selim'in tahta çıkışında 12.300 iken 3. Murat döneminde birden 27.000'e çıkmış, 17. yüzyıl başlarında 37.600'ü bulmuş, 4. Murat dönemine gelindiğinde tam 46.000'e ulaşmıştır. Osmanlı tarihi C3K2 S275-335. Bu artışta Yeniçeriliğin Osmanlılardaki ücretli tek devlet görevi oluşu da elbette büyük rol oynasa gerektir. Çünkü imparatorluğun söz konusu yüzyılda içinde bulunduğu ekonomik koşullarda düşünülürse, ocaklı olmak gerçekten de tam anlamıyla bir güvencedir, bir ayrıcalıktır. Bu nedenle de artık devşirme olmayanların da ocaklara alınmaya başlanıldığı duyulur duyulmaz mutlaka çok sayıda kişi çeşitli şekillerde başvurmuştur. Ocaklı sayısının bunca kısa sürede bunca çok artmasına bakılacak olursa, bu atabalarda rüşvet de büyük rol oynamıştır mutlaka. Nitekim Profesör Uzun Çarşılı da Osmanlı Devleti Teşkilatı'ndan Kapıkulu Ocakları adlı çalışmasında bu yeni uygulamanın öteki görevlilerle birlikte sarayda söz sahibi ulema içinde yeni bir gelir kaynağı yarattığını belirtmektedir. Koçi Bey de 4. Murat'a sunduğu o ünlü layihasında 3. Murat'ın başlattığı bu uygulamayı yerden yere vururken Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında defterdarın hazine adına bir bezirgandan 60.000 florin borç aldığını, daha sonra ödemek için çağırdığında da bezirganın "Padişahımın ülkesindeki malım mülküm haddinden fazladır. Lakin bir oğlumdan başka kimsem de yoktur. Verdiğim bu 60.000 florin devletin olsun, yeter ki sultanım oğluma iki akçe ulufeli bir cebecilik bağışlasın" demesi üzerine de durumu padişaha ilettiğini, ancak Yavuz Sultan Selim'in dehşetli öfkelenerek "Şimdi büyük atalarımın ruhu için hepinizi katlederim. Lakin halk arasında Sultan Selim Han bir bezirganı malı için öldürtmüş" diye dedikodu çıkmasından korkarım. "Yoksa hepinizi gazabımın kılıcıyla lokma lokma ederdim. Tez bezirganın parası verilsin. Bir daha da bu iğrenç yaratığın teklifinden söz etmeyin yanımda. İçinizden her kim ki benim bu temiz kullarımın arasına böyle yabancıları sokmaya kalkışır, felah bulmasın" diye lanetlediğini anlattıktan sonra bezirgana 60.000 florisi derhal iade edildi. Lakin şimdi 60.000 değil 60 floriye 6 cebeci tayin ederler diye yazmaktadır. Daha önce bütün Yeniçeriler evlenmemek ve kışlada yaşamak zorunda oldukları halde 3. Murat döneminde bu düzen de bozulmuştur. Artık isteyen istediği yerde kalmakta, hatta bazıları çarşı ve pazarda esnaflık bile yapmaktadırlar. Dolayısıyla zaten savaşçı olmayan bu yeni ocaklıların çoğu seferlere de katılmamaktadır. Sefere katılanlar arasında da cephede savaşmak yerine cephe gerisinde salaş barakalar kurup ticaretle uğraşanlar bile olmaktadır. Örneğin Hotin Savaşı'nda geride kalıp alışverişle uğraşan, kahve işleten bu yeni ocaklıların salaş iş yerlerini Mehmet Emin Paşa yıktırıp yevmiyelerini kesince derhal ayaklanan bu yeniçeriler kahvecimizin salaşını yıktırmak bize var git demektir. Vezir-i Azam tayinimizi kesti ve bizi ististal etti. Yem ve yiyecek vermeyip orduyu perişan etti diyerek topluca İstanbul'a dönüp kazan kaldırmışlardır. Nitekim daha 1622'de Lehistan Savaşı bozgunundan dönüşte Sultan II. Osman'ın ordunun durumunu anlayabilmek için yaptırdığı yoklamada kışlalarda mevcut Yeniçeri sayısı ile maaş defterinde kayıtlı Yeniçeri sayısının çok farklı olduğu görülmüş ve böylece birçok kişinin kışlaya bile uğramadan ulufe aldığı veya bazı kişilerin olmayan askeri varmış gibi göstererek maaşlarını ceplerine attıkları anlaşılmıştır. Sultan II. Osman'ın ölmeden önce ulemanın yüzüne bu fitne erbabını siz tahrik etmişe benzersiz diyerek açıkça belirttiği gibi bu durumun ortaya çıkmasından huzuru kaçan ve çıkarı bozulan ulema da derhal gerekli düzenleri kurup askerin kazan kaldırmasını sağlayarak Osmanlı tarihinde ilk kez bir sultanın tahttan indirilip öldürtülmesini gerçekleştirmişlerdir. Bu tarihten itibaren de Yeniçeri Ocağı gerçekten zengin ulemanın artık istediği zaman kiralayıp saray içi darbelerde keyfince kullandığı bir taşeron kuruluştur sanki sözcüğün tam anlamıyla. Örneğin Sultan II. Osman'ın tahttan indirilip öldürülmesinin hemen ardından da bu kez Mere Hüseyin Paşa, ocağın ileri gelenleriyle 14. bölükten Tophaneli Ahmet Çelebi'nin evinde bir gizli görüşme yapıp Hadım Gürcü Mehmet Paşa'nın yerine kendisini yeniden sadrazamlığa getirmeleri halinde Yeniçeri kışlalarının her birine 25'er bin akçe ve bölük başılara 2'şer 100 florin ve bazılarına daha ziyade ve adı gizli tutulan 2 bölük başıya da 10'ar bin altın vermeyi kabul ederek anlaşmış ve gerçekten de Yeniçeriler daha ilk divan günü sabah çorba içmeyip kazan kaldırarak göreve gelmesinden tam 5 ay sonra sadrazam Hadım Gürcü Mehmet Paşa'yı ayaklarına çağırmış ve "Bire Paşa, başımızda seni istemesüz. Çünkü Hadım taifesinden birisinin vezarette bulunmasına razı gelmesüz. Anlaşıldı mı? Yoksa hançer üşürüp seni paralarız." diye tehdit ederek mührü elinden almışlardır. Sonra da Sultan Mustafa'nın huzuruna çıkıp Mere Hüseyin Paşa'nın ikinci kez sadrazamlığa getirilmesini gerçekten de sağlamışlardır vakanüvislerin yazdıklarına göre. Bir paşa konağında aşçıyken Yeniçeri ocağına girmeyi başarmış ve çalıp çırpıp hızla varsıllaşarak rüşvetle kendini Mısır valiliğine getirtip paşalık sahanı da almış uyanık biri olduğu kuşkusuz Mere Hüseyin Paşa da yalnız sözünü tutmakla yetinmeyip ocak zabitlerine hilatlar giydirip askere koyun parası vererek ağa kapısına 1000 kelle şeker göndermiştir teşekkürüye olarak. Görüldüğü gibi Yeniçerilik batının gelişen savaş teknolojisi ve yöntemleri karşısında yenik düşüp artık yeni yerler fethedip zengin yağma olanakları bulamadığı için önemini tam yitirmek üzereyken bu kez de önüne iç politikada silahlı taşeron bir kuruluş olarak rol alıp zengin rüşvetler elde etme fırsatı çıkmış ve yeniden önem kazanmıştır. Bu nedenle Mere Hüseyin Paşa da ocaklılara yalnız rüşvet vermekle kalmayıp asıl esame defteri ticaretine yani Yeniçeri sayısı sınırlı olduğu için değeri her gün biraz daha artan maaş cüzdanı ticaretine devletin göz yummasını sağlamıştır galiba. Çünkü o tarihten sonra bu kez de esame defteri maaş cüzdanı ticareti alabildiğine yaygınlaşmıştır gördüğümüz kadarıyla. Yani rüşvet veya başka yollarla kendisine arka çıkacak bir ulema bulup da ocağa kaydını yaptırmayı başaran kişi 3 aydan 3 aya gidip ulufesini kendisi alabildiği gibi isterse bir tefeciye toptan veya belirli bir süre için maaşını esame defterini kırdırabilmektedir. Ayrıca ölenlerin veya başka nedenlerle ocaktan ayrılanların adları da çoğu zaman defterden silinmemekte ve esame kağıtları defteri tefecilere satılmaktadır. Bu kağıtları satın alanlar ulufe dağıtılırken ellerindeki kağıtları göstererek kuşkusuz ocak ağalarına gerekli rüşveti de verip gerçekte olmayan yeniçerilerin maaşlarını da alabilmektedirler böylece. 4. Murat atası 3. Murat döneminde önce Kuloğlu, kul kardeşi, ağa çırağı ve benzer gibi masum adlar altında alınmaya başlanılmış bu devşirme olmayanlar yüzünden yarım yüzyıl gibi kısa bir süre içinde hızla yozlaşarak artık iç politikada kiralık zorba bir güç durumuna düşmüş Yeniçeri ocaklarını tekrar eski saygınlığına ve gücüne kavuşturabilmek için devşirme düzenine yeniden dönülmesi amacıyla bir takım girişimlerde bulunmamış, hatta devşirme işine hile karıştıran ve rüşvet alan iki devşirme memurunu idam ettirmemiş değildir. İslam Ansiklopedisi C3S565. Ama hiçbir şey değişmemiş, yozlaşma daha da hızlanmıştır. Örneğin yukarıda da belirttiğimiz gibi 4. Murat döneminden topu topu çeyrek yüzyıl sonra yeni 4. Mehmet, Avcı Mehmet döneminde devşirme usulünden bütünüyle vazgeçilmiştir gördüğümüz kadarıyla. Gerçi devşirme usulünün hangi tarihte kaldırıldığına dair günümüze ulaşmış bir belge yoktur tarihçilerin belirlemelerine göre. Ancak Osman Nuri Ergün, Türkiye Marif Tarihi adlı değerli çalışmasında bu devşirme Hristiyan çocuklarının Türkleştirilmesi ve Müslümanlaştırılması için özel olarak kurulmuş Acemi Oğlanlar Ocağı'nın 1665'te kapatıldığını belirtmekte ve 1665'te mevcut ağalardan, öğrencilerden bazıları Enderun'u Hümayun'a, bazıları da sipahi ve silahtar bölüklerine gönderilerek Acemi Oğlanlar Ocakları kapatılmış, binaları da medreseye döndürülmüştür diye yazmaktadır. Dolayısıyla bu okulun kapatılış tarihini devşirme usulüne son veriliş tarihi olarak da değerlendirmek gerçeğe pek de aykırı düşmese gerektir bizce. Ayrıca Mehmet Zeki Pakal'ın Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü'nün devşirme maddesinde bu okulların kapatılmasından 7 yıl sonra 1672'de Kara Mustafa Paşa'nın Polonyalılarla imzaladığı Bücaş Anlaşması'nda da artık devşirme toplanılmayacağına dair bir madde bulunduğunu belirtmektedir. Bu gerçeği ocaklı sayısındaki büyük dalgalanmalardan çıkarmakta olanaklıdır galiba. Yukarıda da değindiğimiz gibi örneğin Kanuni'nin son yıllarında 40.400 olan ocaklı sayısı 4. Murad'ın tahta çıktığı günlerde 100.000'i çok aşmış, Yeniçeri sayısı da 12.300'den 46.000'e ulaşmıştır. Naima tarihinde anlattığına göre bu durum karşısında şaşıran ve Yeniçeri ocaklarının yeniden eski gücüne kavuşturulabilmesi için mevcudun derhal azaltılarak tekrar devşirme usulüne dönülmesi gerektiğine karar veren 4. Murat, eski Yeniçeri katiplerinden Mehmet Efendi'yi huzuruna çağırmış ve ''Baka 1'e, ocak defteri bozulmuş olup Yeniçeriler arasına reayanın çoluk çocukları, hamal ırgat makalesi, adamlar karışmıştır.'' Bunları temizle, benim bilgim olmadan deftere bir kişi bile yazma, yoksa kelleni uçururum diyerek yeniden Yeniçeri katipliğine getirmiştir. Ancak sefer sırasında Tokat'ta padişahımın buyruğu var, yapamam diyerek Sadrazam Boşnak Hüsrev Paşa'nın bazı adamlarının ocağa kaydedilmesine karşı çıktığı için derhal görevden alınmış ve yerine o adamları hemen ocağa kaydeden Osman Efendi getirilmiştir. Ne var ki Osman Efendi'nin de İstanbul'a döner dönmez padişah buyruğuna aykırı davrandığı için hemen kellesi vurulmuştur. İlginçtir, Boşnak Hüsrev Paşa da ola ki bu nedenle güya yeni atandığı Diyarbakır valine gidiyormuş gibi İstanbul'dan bir gizli görevle gönderilen Murtaza Paşa tarafından daha Tokat'tayken öldürülmüştür. Bu ödünsüz tutumuyla da 4. Murat ocaklı sayısını Katip Çelebi'nin verdiği bilgilere göre kısa sürede yarı yarıya azaltarak 100 küsür binden 50 bine, Yeniçeri sayısını da 46 binden 17 bine indirmiştir. Ama bu sayı 4. Mehmet döneminde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın bozgunla sonuçlanan Viyana kuşatması ve ardından patlak veren savaşlar gerekçe gösterilerek hızla artırılmış ve 17. yüzyıl sonlarına doğru yeniden 70 bini geçmiştir. Bilindiği gibi bu lanetli yüzyılın son sultanı 2. Mustafa, 1695'te amcası 2. Ahmet'in ölümünü duyar duymaz hemen saray kapılarından birinin önüne bir taht kurdurup kimsenin gelip kendisini sultan ilan etmesini beklemeden çıkıp oturmuş ve sadrazamı çağırarak padişahların hangisi zevkü sefaya ve rahata düşmüşse tebeğa rahat yüzü görmemiştir. Bundan dolayı zevkü sefa ve rahatı kendime haram edip büyük atam Sultan Süleyman gibi bizzat ordunun başına geçip sefere çıkacağım. Ordu tez hazırlansın diye buyurmuştur. Ama sadrazam, devletin ileri gelenleri, vezirler, ulema hemen aman sultanım, padişahların ordunun başına geçip sefere çıkmaları devlet bütçesine büyük masraflar getirmektedir. Halbuki yeniçerilerin ulufeleri için bile para yoktur. Memleket harap, reaya berbat olmuştur. Şu an hazinede bir sultanın sefere çıkmasına yetecek para ne gezer diyerek yalvar yakar olmuşlardır sultanı bu sevdadan vazgeçirebilmek için. İmparatorluk gerçekten de sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın cihangir olma tutkusu uğruna 1683'te giriştiği Viyana kuşatmasından bu yana tam 12 yıldır önce 3 sonra 4 devletle aynı anda savaş halindedir ve ardı ardına büyük yenilgiler almış, düşman neredeyse Edirne önlerine dek gelmiştir. Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa'nın sadrazamlığı sırasında bazı başarılar kazanılmamış, düşman Balkanlardan çıkarılmamış da değildir ya, yıllardır süren bu savaşlardan dolayı hazine sözcüğün tam anlamıyla tam takırdır. Ne var ki Sultan II. Mustafa'yı büyük atası Sultan Süleyman gibi ordunun başına geçip sefere çıkmaktan alıkoymak gene de mümkün olamamıştır. Gerçi 2. Mustafa da ilk iki seferinde bir takım başarılar kazanmıştır. Ama ne var ki 3. seferde 1697'de Zanta Savaşı'nda büyük bir yenilgi alınmıştır gene. Ve çaresiz 16 yıl süren bu savaşlarda büyük zararlara uğranılmış, birçok toprak yitirilmiş olmasına karşın 1699'da Karlofça Anlaşması imzalanmıştır. Nitekim Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı da bu büyük yenilginin nedenlerini araştırırken sorunun devşirme kanununun 1683 seferinden önce kaldırılmış olmasından kaynaklandığını, bu durumunda Yeniçeri ocaklarının yapısının kökten değişmesine yol açtığını belirterek, ocağa her sınıftan asker yazıldığı için ocakta düzen, disiplin kalmadığı gibi bu toplama talimsiz kuvvetler çok defa kaçmaktan ve yağmadan başka bir şey yapmadıklarından savaşlarda yenilgiden başka sonuç almak hemen hemen mümkün olmuyordu diye yazmaktadır. Çünkü devşirme usulünün kaldırılması ve acemi oğlanlar ocağının kapatılması yüzünden artık yeni asker yetiştirilmediğinden ocaklarda asker açıklarını seferlerde haciden toplama efrad ile erlerle karşılamaktalar ancak zapt-u rapt bilmeyen, disiplin tanımayan ve güruh, sürü muharebede çok defa harp etmekten ziyade esnaflık ve çapulculuktan başka bir iş görmez olduğu için vatan savunması gene eski Yeniçeri çocuklarına kalmaktadır. Ama ne var ki bunlar da artık birliklerde küçük bir azınlık durumuna düştüklerinden zaman zaman bu baldırı çıplak güruha tabi olmak zorundadırlar. Ocak nizamının bozulmasının sebeplerinden birisi de ocaklıların esame denilen maaş cüzdanlarının anılıp satılmasına müsaade edilmesidir. Bu esame yani cüzdanlar kırdırılmak suretiyle hariçten satın alınarak alanlara karlı bir gelir temin etmektedir. Osmanlı Tarihi C4 B1 S619.